لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dün kaldığımız yerde arkadaşlar Rabbimiz diyordu ki işte bizim katımızdan bir emir olmak üzere o gecede, o mübarek gecede bu işler taksim edilir. İnna kunna mursilin, çünkü biz peygamberler gönderenleriz. Bu göndermeyi de niçin yapıyor Rabbimiz? Yani hedefi ne? Kulları sıkmak için mi? Hadi şunları bir deneyeyim bakayım, bir kurallar koyayım bakayım, uyacaklar mı? Kim uyuyacak, kim uymayacak? Böyle bir zorluk çıkarmak, yokuşa sürmek, eziyet etmek için mi? Hayır arkadaşlar, rahmeten min Rabbik, senin katından bir rahmet olmak üzere bu kitap indirilmiştir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Hangi adımı atarsak sonunun ne olacağını bize öğretiyor yani. Hiçbir şey gizli değil, belirsiz değil, saklı değil. Nasıl kazanırız, nasıl kaybederiz, düşersek nasıl kalkacağız, kendimizi nasıl düzelteceğiz, Allah Teala nelerden razı, nelerden değil, ben nasıl ahlakımı tekamül ettirebilirim, Allah'ın razı olduğu ahlak nedir, beni niçin yarattı, yani anlam bulmak, bu hayatta anlam bulmak, bütün bu meselelerde hiçbir belirsizlik yoktur Müslüman için. İnanın arkadaşlar, bu kadar basit mi diyesim geliyor bazen. Muhtemelen bu kadar basit değildir. Ben basit düşünüyorumdur. Burada estağfurullah demeniz gerekiyor. Böyle izliyorsunuz beni. Şimdi arkadaşlar, bu batılı düşünürlerin ve bazen yerli de olabiliyor. Yerli batılı da çok bizde. Arkadaşlar, düşünürlerin yazdıklarını okuyorum. Hepsini değil, yani okuduklarımı. Gerçekten içlerinde, yani satırlardan taşan, ben tanışmıyorum onlarla. Satırlarından, yazdıklarından gördüğüm kadarıyla samimi bir şekilde çok acı çekenler var. Çok acı çekiyorlar. Yani hayatta yaşadıklarından dolayı değil sadece. Yani iyi şartlarda yaşıyor olabilirler. Düşünüyorlar olanı, biteni, hayatı, bu nereye gidiyor, bu haksızlıklar, bu zulümler ne olacak, burada çile çekiyoruz, bu niçin çekiyoruz bu çileyi. Yani insanın, yani ben böyle o satırların içinden geçip onlara ulaşasım geliyor. Ya çünkü ahiret var. Çünkü ahiret var ve bunların orada karşılığı var. Boşuna değil, kendini bu kadar yıpratma. Hiçbir şey boşuna değil. Bak, o kadar yani büyük bir konfor içindeyiz ki biz arkadaşlar. Bu konfor tabii bazen aleyhimize de oluyor. Her şey böyle hazır, açıklanmış. Yani o şablonu yerleştiriyoruz kafaya, otomatiğe bağlayıp yaşıyoruz. O zaman da bu medeniyete yeni bir katkıda bulunmamış oluyoruz yani. Neyse, onu geçeyim. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki arkadaşlar, müminin yolda giderken ayağına değen taş bile bir günahına kefarettir. Yani düşün. Yolda giderken ayağını taşa çarptın, bir günah gitti arkadaşlar. Abdest aldın, günahlar döküldü. Akan sularla günah, o uzuvla, hangi uzuvla günah işlemişsen döküldü. Beş vakit namaz kıldın, aradaki günahlara kefaret. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunlara inanan bir insan için, yani insanın cehenneme gitmek için özel olarak çaba sarf etmesi lazım. Bunları yaparken bir tarafta. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahibinden kaçan deve gibi Allah'tan kaçanlar hariç herkes cennete gidecektir. Sahibinden kaçan deve gibi Allah'tan kaçmak ne? O örnekleri de bazen görüyorum etrafımda. Yani bana öyle geliyorlar. Aynen sahibinden kaçan deve gibi geliyorlar. İnşallah ama gene hidayet vesile olsun. Sebep nasip olsun. Yanlış kullandım. Hidayet nasip olsun inşallah. Çünkü şöyle, sahibinden kaçan deve gibi ne demek yani insanın Allah'tan kaçması? Etrafında Müslümanlar var, Müslümanlığı görmüş, güzel örnekler de var. Yani bir tık ötesinde, biliyor musunuz? İyiler, iyilikler, güzellikler bir tık ötesinde. Hepsine sırt çeviriyor ya. Siz ulaşmaya çalıştıkça o sizden uzaklaşıyor. Mesaj atıyorsunuz, cevap yazmıyor, arıyorsunuz, dönmüyor. Bilhassa kaçıyor yani. Bilhassa kaçıyor. Rabbim kalplerine ferahlık versin. Acaba nasıl bir yani nasıl bir karanlığa maruz kaldılar da ışık girmiyor artık yani. Işık girmiyor. Nasıl bir karanlığa alıştılar ya da maruz kaldılar diye düşünüyorum. Şimdi işte Allah'ın bir rahmetidir. O peygamber gönderme, o indirilen kitaplar. Ondan sonra Rabbimiz kendisini tanıtıyor arkasından gelen ayetlerde arkadaşlar. Ve dün ne demiştik? Son sözümüz oydu. Rabbini tanıyan ancak onu sever, ona güvenir, ona bağlanır. Mesela Allah'a tevekkül etmekten bugün birkaç yerde geçti. Tevekkülden bahseden ayetler. Nasıl tevekkül edeceksin? Tevekkül ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Güvenmek demek. Yani mesela şimdi karşımda Hilal var. Ben Hilal'e güveniyorum. Gerçekten de öyle Hilal. Bak ilan ettim herkesin içine. Hilal bir işi üstlenmişse kontrol etmeme gerek yok. O iş olur.
Evet abla.
Bunu söyleyebilmem için ne kadar tanımam lazım?
En az bir 10
sene. Yani 10 sene demeyelim de bayağı bir ortak iş yapmış olmamız lazım. Kaç kere tecrübe etmiş olmamız lazım. Peki sen Allah'ı hiçbir sıfatını tanımıyorsun. Esmasını bilmiyorsun. Huyunu söyleyeceğim de insan gibi oluyor. Ne olunca ne yapar, nasıl karşılık verir bilmiyorsun. Nasıl tevekkül edeceksin? Bilmiyorsun ki. Bir olayla karşılaştığında aklına bile gelmiyor yani. Ya Allah, mesela okuduk ayetlerde. Allah kime yardım ederse ona yenilgi yoktur. Allah kime yardım ederse o asla yenilmez yani. Dolayısıyla Allah'ın yardımını hak etmeye bak. Veya başına gelen bir şeyi yenilgi diye görme hemen. Bazen yenilgi zaferdir arkadaşlar. Merak edenler Ali Murat Dalyan Hoca'nın Uhud Savaşı hakkındaki yorumlarına bakabilirler. Şimdi işte burada Rabbimiz kendisini tanıtıyor. Bak, Semi'ye Alim 6. ayette. Her şeyi işitir, her şeyi bilir. Yani senin hastalığını da biliyor, çektiğini de biliyor, yaptıklarını da, senin sözlerini de, sana söylenenleri de, her şeyi işitiyor Allah. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Semi ve Basir isimleri ve bunun gibi Alim isimleri arkadaşlar doğru yolda olanlar için tesellidir, yanlış davrananlar için tehdittir. Yani aynı isimler. Mesela başınıza bir şey geldi, birisi size bir haksızlık yaptı. Diyorsunuz ki ya Allah her şeyi biliyor yani. Allah'tan hiçbir şey gizli değil. Bakın size bir teselli, gene de hakkınızı arayın, o ayrı ama moraliniz bozuk olarak değil. Çünkü Allah biliyor, siz haklıysanız sizin yanınızda yani. Peki o kişi için Allah her şeyi biliyor. Mesela konuşuyorsunuz, sizin hakkınızı yiyor, ispat edemiyorsunuz, deliliniz yok. Ona diyorsunuz ki, ya Allah'tan kork ya, Allah işitiyor bu söylediklerini diyorsunuz. Onun için de tehdit, gördünüz mü? Yani doğru yoldaysanız bu isimler size güven verir, huzur verir. Yanlış yapıyorsanız bu isimler sizi tehdit eder. Dolayısıyla Esma-i Hüsna'yı bilmek arkadaşlar Rabbimizle aramızda kuvvetli, canlı, aktif, sürekli işleyen ve fonksiyonel bir ilişki kurabilmemiz için bizden yana. Şimdi birisi demişti ki ya niye Allah'a yakın olmamız için bu kadar çalışmamız gereksin ki, zaten Allah bize yakın. İlk önce bir şaşırdım ya, evet gibi geldi bana. Arkadaşlar, birisi bana çok yakın hissedebilir. Peki ben ona yakın mıyım? Yani Allah'ın bana yakın olması başka şey. Benim Allah'a yakın olmam başka şey arkadaşlar. Onun için gayret etmek gerekiyor. O da Esma-i Hüsna'dan geçiyor. Bakın şimdi devam ediyor. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Allah göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındaki her şeyin Rabbidir. Yani hiçbir şey onun kontrolünün, hakimiyetinin dışında değildir. İn kuntum muqinin. Eğer siz yakini bir şekilde Allah'a inanıyorsanız bunu böyle bilin yani. La ilahe illa hu. 8. ayet. Ondan başka ilah yoktur. Yuhyi ve yumit. Hay ve hay isminin karşılığı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın öldüren diye mumit de var gerçi Kur'an-ı Kerim'de ama Esma-i Hüsna'da geçmiyor. Burada fiil şeklinde gelmiş. Hayat veren ve öldürendir. Hem hayat verir hem öldürür. Bunu müşahede edip duruyorsunuz. Bunu sürekli gözlemliyorsunuz. her şey doğuyor, varlık alemine çıkıyor, ömrünü tamamlıyor, bitiyor. Yani işte bataklık sinekleri diye bir sinek tarzı varmış. Birkaç saat falan yaşıyorlarmış. İşte bazı kelebekler mesela bir gün yaşıyorlarmış. Düşünsenize bir günlük bir hayatı var. İkindiye kadar yaşamışsa bayağı bir yaşadı diyorlardır demek ki. Öğlene kadar yaşana tüh tüh daha da vardı vakti falan. Sabah kuşluk vakti ölene vah vah genç gitti diyorlardır. Bak şimdi gülüyorsunuz. Hikayeye göre Nuh kavmine demişler ki gelecekte yani kıyamete yakın insan ömrü o kadar kısalacak ki 60-70 yıl yaşayacaklar. Onlar tabii 900 yıl falan yaşamış, 1000 yıl yaşamışlar. Onlardan biri de demiş ki o kadar ömür için evde yapacaklar mı? Yani o kadarlık bir ömür için evde yapacaklar mı? Şimdi mesela medeniyetler de böyle doğuyor, gelişiyor, ölüyor. Her şeyin bir ömrü var. Arkadaşlar biz kendi ömrümüzü uzun zannediyoruz ama ağaçlar bizden çok yaşıyor. İşte Sekoya ormanına gitmiştik mesela. Peygamber Efendimiz'in çağından kalan ağaç var orada. Yani 2000 yıllık ağaçlar var. Bak bizden çok yaşıyor bir ağaç. Benden çok yaşıyor. Dolayısıyla böyle çok da bir şey zannetmemek lazım. O ölümü ve hayatı gözlemlemek tabiatta bunu müşahede edip duruyorsunuz. Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. O hem sizin Rabbiniz hem de evvelki atalarınızın Rabbidir. Eski babalarınızı öldürmüş, şimdi size hayat vermiş. Binaenaleyh körü körüne eski ataları taklit edeceğiz diye uğraşmamalı, onun emrine tabi olmalıdır. Yani bu da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de çok geçen bir örnektir. Geçmişte kaldı, şimdi artık kimse atalarını taklit etmiyor demeyin sakın. Arkadaşlar hepimiz günlük hayattaki alışkanlıklarımıza, örf ve adetlerimize bir bakalım. Bunların çoğunu birbirimizden gördüğümüz şeyler. Ya ailemizden, ya öncekilerden, ya birbirimizden gördüğümüz şeyler. Bu taklit konusunda da çok hassas olmak ve dikkatli olmak lazım. Çünkü arkadaşlar, gidin araştırın psikoloji kaynaklarını. Çünkü insanın bilinçsizce veya istemsizce körü körüne yaptığı taklit bir süre sonra onda ahlaka dönüşüyor. Ahlaka dönüşüyor. Ve Gazali İhya-ül Ulum'da diyor ki sırrını çözemediğim bir şeydir diyor. Bedenin bilinçsizce yaptığı bir hareket ruhu nasıl bu kadar etkiliyor? Onun için bizim dinimizde taklit yoluyla Müslümanlık caizdir. Yeter ki yap yani. Çünkü o bir süre sonra senin ahlakına dönüşecek. Dolayısıyla neyi taklit ettiğimiz konusunda da dikkatli olmamız lazım. Efendim, ataları taklit edeceğiz diye uğraşma, onun emrine tabi ol. Belhum fî şekkin yel'abûn. Bütün bu Rablerinin bu kadar detaylı şekilde kendisini anlatması, hayat ortada, ölüm ortada, geliyorsun, gidiyorsun, şu kadarcık bir zamanın var zaten. Ne yapacaksan o zamanın içinde yapacaksın. Onda da aman ayıp olmasın, onlar küsmesin, bunlar darılmasın. İşte biz ondan böyle gördük, bundan böyle gördük. Bununla bitiriyorsun ömrünü. Neden? Belhum fî şekkin yel'abûn. Çünkü onlar bir şek içinde yuvarlanıp gidiyorlar, oyalanıp duruyorlar diyor. Yel abun kelimesi geçiyor. Oynamak yani. Bir oyun oynuyorlar. Şek ne peki arkadaşlar? Şüphe. Bir yukarıda yakın geçti. Burada da şüphe geçiyor. Ya bilmiyoruz, belli değil, emin değiliz. Emin olamamak. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gerçi fetva usulüyle ilgilidir ama buraya da çok güzel uyuyor. Diyor ki arkadaşlar, da ma yuribuke ila ma la yuribuke. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene git diyor. Kalbine bir şüphe, bir rahatsızlık doğduğunda ondan uzaklaş. Yani acaba caiz mi değil mi diye böyle tereddüt. Ya öğren ya da şüphe duymadığın, emin olduğun şeye git. Mesela şimdi bazı sorular sorarlar bize zaman zaman. Bunlardan en çok sorulanlardan biri de pijamayla namaz kılınır mı? Pijamayla kalksam sabah namazını kılabilir miyim diye. Diyorum ki bak İşte pardesöyle namaz kılınır mı diye sormuyorsun. Sabahlıkla namaz kıyafetiyle kılınır mı diye sormuyorsun. Ne bileyim etek bluzla kılınır mı diye sormuyorsun. Niye? Çünkü pijamayla namaz kılma konusunda bir rahatsızlık var içinde. Yapma işte onu. Yapma çünkü komşunun karşısına çıkmadığın, bırak komşuyu arkadaşlar, aynı evde yaşadığımız insanlar varsa, geniş ailede birazcık, onların bile karşısına pijamayla çıkmıyoruz. Sahura kalktığımızda üstümüze bir şey alıyoruz. Pijamayı çıkarmasak bile bir hırka, bir ne bileyim bir şey alıyoruz üzerimize yani. O zaman namazı da öyle kıl. Ha olur yani, olmaz diye bir şey yok çünkü örtülmesi önemli. Ama işte o sana seni rahatsız etti bak. Orada bir şey duydum kalbinde. İşte dini yaşamak da böyle. Allah deseler de bu insanlar, bu şek içinde yuvarlananlar ciddi izan ile değil, yani ciddiyetle ve düşünerek, ya Allah var ya, evelallah selamete çıkarız, ben doğru olanı yapacağım. Allah muhtaç etmesin şüpheli kazançlara, ne bileyim yani yalan yanlış yollara girmeyelim. Allah'ın yardımıyla biz Allah'ın emrine uyalım, o yolu tutalım, buradan inşallah selamete çıkarız diye böyle ciddiyet ve izanla değil, Allah deseler de şu beyan olunan şuun-u ilahiyeye, açıklanan ilahi işlere, Allah'ın kitap indirdiğine, peygamber gönderdiğine yakin ile inanmıyorlar, eğleniyorlar. Sizi ve bizi tenzih ederim. Yani bu yakin ile inanmıyorlar denilen kim? Bir türlü yani tam teslim olamayan. İşine gelince Allah diyor ama yani öyle bir şimdi ibretle gözlemliyorum arkadaşlar. Bir WhatsApp grubundayım. Yani dinin uygulamayla ilgili emirlerini, mesela işte faiz haram deseniz, başörtüsü Allah, örtünmek, başörtüsü demeyelim, ona indirgendi çünkü, örtünmek yani tesettür Allah'ın emri deseniz şiddetle karşı çıkacak, ama her mübarek gecede, her cuma gününde rızık için şu duaları okuyun, işte huzur için şu duaları okuyun, uzun ömür için şu duaları okuyun, sağlık için şu duaları okuyun diye de hepimizden daha çok paylaşıyor. Yani Allah, Allah'tan ne zaman razı insanlar biliyor musunuz arkadaşlar? Allah kural koymadığı zaman. Kural koyan Tanrı istemiyor. Yardım eden Tanrı istiyor. Burada Tanrı dememi de yadırgamayın. Efendim? Hayır, ben kimsenin imanı için bir şey diyemem. Ama işte böyle yani. Böyle olmayın. Siz kendimize bakalım. Biz kimseyi yargılamayalım, kendimize bakalım. Böyle olmamamız gerektiğini. Ciddiyet, yani iman işi ciddiyet, bir ciddi bir iştir. Sen Allah var diyorsan, ahiret var diyorsan, peygamber Allah'ın elçisidir diyorsan Hazreti Muhammed, o zaman artık hayatın eskisi gibi olamaz yani. Bununla ilgili de yıllardır söylerim, kült bir kitaptır, biraz böyle radikaldir ama hayatınızda bir kere olsun okuyun, Seyyid Kutub'un Yoldaki işaretlerini okumanızı tavsiye ederim. Fertakib, o halde muntazır ol. Fertakib, rakip isminden geliyor. Yani gözlemle sen. Sen onları seyret. Bekle. İşte buradan inzar başlıyor. İnzar. Çünkü akıbetleri gelecek şimdi. Artık gözetle onları. Bir gözlemle sen, bekle, seyret. Efendim. Yevme te'tis sema'u biduhanin mubin. Sureye adını veren ayet bu işte. O günü bekle ki sema bir duhan-ı mubin ile gelecek. Yani bütün gök bir dumanla kaplanacağı günü bekle. O gün onların halini sen göreceksin diyor. Yağşen nas, öyle bir duman ki, öyle bir duhan ki bütün insanları kuşatmış. İnsanları kuşatan, kaplayan bir dumanın geldiği günü bekle. Duhan-ı mubin, Elmalı'nın açıklamasını okuyorum. Aşikare duman demek. Bu duhan hakkında iki tefsir rivayet olunmakta. Birisi İbni Mesud Hazretlerinden mervi olduğuna göre şiddetli açlık ve kaht, kıtlık seneleri. Şiddetli açlıkla dumanın ne ilgisi var? Arkadaşlar şiddetli açlık yaşayan herhalde aramızda yoktur. Biz orucu biliyoruz bir tek açlık diye. O da akşama doğru hafif bir baş ağrısı değil mi? Birazcık böyle bir şey. Açlık arkadaşlar acayip bir şeymiş. Allah bırakmasın. Bir de şunu da düşünün. Bizim gençler söylemişlerdi. Hakikaten hiç aklıma gelmemiş. Anne dediler ki işte kendi tanıdıkları gençler için. Anne hiç oruç tutmamışlar. Açlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Bakın bir insan bizim ülkemizde bizim gibi şartlarda arkadaşlar oruç da tutmuyorsa açlıkla ilgili hiçbir fikri yok. Hiçbir fikri yok. Allah düşürmesin. Çok acı bir acı çekerek ölüyorlarmış açlıktan ölenler arkadaşlar. Bu duman şiddetli açlık ve kaht seneleridir diyor. Kim? Abdullah bin Mesud'dan bir rivayet. Çünkü çok aç olan kimseye gerek gözlerinin zayıflığından ve gerek çok kuraklık ve kahıtlık senelerinde havanın fenalığından sema dumanlı görünür. Ben çocuklara söylüyordum diyorum çocuklar iftar ettikten sonra gözlerim daha iyi görüyor. Gülüyorlar bana. Gerçekten böyle arkadaşlar. Siz de deneyin işte. Bana olmuyordur herhalde bir tek. Düşünün ki yani açlık belli bir noktayı geçince her şeyi dumanlı görmeye başlıyorsun. Mesela diyoruz ya biz bazen ben elhamdülillah hiç demedim. Aklıma zaman zaman gelse bile hemen uzaklaştırıyorum. Ya bu işte fakir fukara da hiç gayret etmiyorlar. İşte biraz çabalasınlar, biraz arkadaşlar bir noktadan sonra fakirlik bir noktayı geçince bütün çabayı da bırakıyormuş insan. Çünkü yapacağı bir şey yok yani zaten çıkamaz işin içinden. Zaten gücü kalmamış yani onu yapmak için. İşte miskin denilen o toprağa karışmış fakir. Yani artık ölümü bekliyor yani. Hani o çok yani fakirliğin en alt derecesi arkadaşlar. Ve mesela bir laf daha diyoruz çocuk yapmasınlar diyorlar böyle. Tam tersiymiş. Bakın bunu da evrimciler söylüyor arkadaşlar. İnsanın biyolojik yapısı soyunu sürdürmek üzere kurgulandığı için açlık, kıtlık ve savaş zamanlarında cinsel güç artıyormuş. Çünkü çok insanlar yok olduğu için o boşluğu doldurman gerekiyor yani. O yüzden istemsiz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde daha fazla doğuruyorlar. Çünkü kendi varlığını sürdürmeye odaklı bütün varlık, sadece insan değil, hayvanlar da böyle. Biraz belgesel izlerseniz bunları daha net bir şekilde orada görürsünüz. Nitekim diyor Türkçe'de, dumanlı hava tabirini biz de kullanırız. Gerçekten duman olduğundan değil. Vaka şudur, yani böyle bir olay olmuş. Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyanda ileri gitmek isteyince aleyhlerinde dua ediyor Peygamber Efendimiz. Yusuf'un seneleri gibi kıtlık seneleriyle Cenab-ı Hakk'ın onları sıkıştırmasını istiyor. Ya Rabbi bunlara bir kıtlık ver, biraz sıkıştır, hani sana yönelsinler diye. Bunun üzerine onları bir kaht yakaladı, bir kıtlık yakaladı. Hatta cife, yani leş, kemik, ilhiz yediler. İlhizin dipnotta açıklaması var, camide söylemeyeyim arkadaşlar. Berbat bir şey, yemek yani. Yediler. Kişi yer ile gök arasını duman görüyordu. Yani öyle bir kıtlığa yakalandılar ki bir de Mekke'yi düşünün yani zaten ot bitmiyor. Efendim yerle gök arasını böyle duman görüyordu insanlar. Söyleyenin sesini işitir, dumandan kendisini göremezdi. Yani gözlerine duman çökmüş. Buyurulduğu gibi halkı sarmıştı. Aynen burada yavşen nas diyor ya ayet-i kerimede. Onun gibi sarmıştı. Hâdâ azâbun elîm. Bu elîm bir azap diyorlardı. Yani çok acıklı durumdayız, çok kötü durumdayız diyorlar. Ebu Süfyan birkaç kişiyle peygambere geldi. Allah Teala'ya ve Rahim'e ant verdiler. Yani Allah hatırı için ve akrabalık hatırı için. Rahim burada sıla-i Rahim. Eğer dua eder de bu hali üzerlerinden defeylerse iman edeceklerine vaatleştiler, söz verdiler. Rabbene kşif annel azabe inna mu'minun. Ey Rabbimiz, 12. ayet, bu azabı bizden kaldır, aç, biz mümin olacağız. İman edeceğiz. Açarsan iman edeceğiz dediler. Birinci yorum bu. İkinci tefsirde ise Hazreti Ali'den şöyle menkuldür. Kıyametten evvel, yani İbni Abbas'ın tefsirine göre bu yaşanmış bir olay. Mekke'de olmuş ve işte böyle bir olay gerçekleşmiş. Fakat Hazreti Ali'nin yorumuna göre duhan kıyametten evvel semadan gelecek bir dumandır. Kafirlerin kulaklarına girecek, ta ki her birinin başı püryan olmuş, başa dönecek. Mümine de ondan zükam, yani nezle gibi bir hal arız olacak ve bütün arz içinde ocak yakılmış fakat deliği olmayan bir eve dönecek. Her yer dumanla kaplanacak diyor. Bir belgeselde izlemiştim arkadaşlar. Belgeseller gerçekten aslında yetersiz bana göre, yani ama olanları bile izlemiyoruz. Şu dizileri izlediğinizin onda biri kadar belgesel izleseniz kültürünüz tavan yapar. Hepimiz için söylüyorum, yani ben de sizi içinize katıyorum kendimi. Bir belgeselde dünyanın daha önce de defalarca üzerindeki yaşamın sona erip tekrar başladığına dair bir teori var. Olay yani şöyle olmuş. Yanardağlar, bütün yeryüzündeki yanardağlar aktifleşiyor. Gökyüzünü duman kaplıyor, biliyorsunuz bir ara Kuzey Denizi'nde mi bir yerde olmuştu, İzlanda'da galiba, uçaklar çalışamadı. Yani aylarca galiba, öyle hatırlıyorum, sürdü. Şimdi bütün dünyadaki yanardağların bu şekilde püskürttüğünü düşünün. Şey kaplıyor, tozlar kaplıyor gökyüzünü. Güneş ışınları yeryüzüne inemiyor. Otlar bitmiyor. Arkadaşlar, hayvanlar yok oluyor, insanlar yok oluyor. Yani insan varsa insan da yok oluyor. Yani çok nasıl diyeyim size, son derece zayıf, güçsüz ve bir böyle bir taşın yerinden oynamasına bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Hani o buz devrinde var ya, şeyi sincap fındığı gömülce çatırdamaya başlıyor. Aynen onun gibi yani. Tek bir harekete bakıyor. Tek bir şeyin yerinden oynaması bütün sistemi alt üst edebiliyor. Mesela beni çok dehşete, hayrete düşüren şeylerden biri de yer kabuğunun en kalın yerinin, yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin, 8 kilometre falan olduğunu söylüyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Binlerce derecede kaynayan bir kazanın üstündeki incecik kabuğun üstündeyiz yani. O incecik kabuğun üstündeyiz. Hani düştük düşeceğiz, çatladı çatlayacak. Bu dünyaya aman bir kat daha atalım, bir kat daha atalım. İşte dolapları dolduralım, Ramazan geliyor, kış geliyor, yaz geliyor diye böyle yığmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak onun için la'ibun ve lehbun diyor dünyaya. Bir oyun ve eğlenceden ibaret yani. Oynuyorsunuz yani. Hani çocuklar evcilik oynarken oyuncakları paylaşamaz ya, aynı öyle. Gidin bakın mahkemelerdeki davalara. İşte böyle olacak. İçinde ocak yakılmış fakat deliği olmayan bir eve dönecek kainat. Huzeyfetül Yeman'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah buyurmuştur ki ayatın evveli duhan. Ayat nedir arkadaşlar? Kıyamet alametleri. Kıyamet alametlerinin ilki bu duhan olacak ve İsa bin Meryem'in nüzulü ve Aden'in kaarından çıkacak bir ateş. Aden bölgesi, bu sanırım Yemen civarında bir yer. Yanılıyor olabilirim. İşte bu ateş nası mahşere sevk edecek. Huzeyfe ya Resulallah o duhan nedir demiş. Hani ilk önce duhan çıkacak diyor ya kıyametten önce. Huzeyfe soruyor, o duhan nedir? İşte yevme te'eti sema'u bi duhanin mubin yavşen nas. Bu ayeti okuyor Peygamber Efendimiz. Buyurmuş ki meşrikle mağrip arasını dolduracak, doğuyla batı arasını dolduracak, 40 gün 40 gece duracak, mümin zükam gibi olacak, nezle yani, kafire sarhoş gibi burnundan kulağından girip aşağısından çıkacak. Yani müminler nezle gibi, kafirler sarhoş gibi olacaklar diyor. Fahrettin bir razı, acaba şimdi insanın aklına neler geliyor arkadaşlar? Belki de onlar alkolü meşru gördükleri için bu dumandan daha kötü etkilenecekler. Belki de alkolle bu duman arasında bir ilişki var, bilemiyoruz. Yani bunlar hep tamamen sembolik ifadeler de olabilir. Doğrudan doğruya yaşanacak hadiseler de olabilir. Allahu alem diyoruz. Peki bu kıyamet alametlerinden dehşete kapılıyor musunuz arkadaşlar? Ay ne yapacağız falan diye. Ben hiç kapılmıyorum. Söyleyeyim size. Diyeceksin ki neyine güveniyorsun? Bir şeye güvendiğimden değil. Arkadaşlar siz ölünce zaten sizin kıyametiniz kopmuş oluyor. Kıyamet alametlerinden korkmayın siz. Kendi amelinizden korkun. Kendi ameliniz eksik mi? Efendim bir iyiliğiniz eksik mi? Bir hayır hasenatınız eksik mi? Hepimiz için söylüyorum yani. Bundan korkun. Yoksa ben öldükten sonra kıyamet isterse milyon senesini kopsun. Sonra bir şey fark etmeyecek yani. Fahrettin Razi İbni Abbas'tan meşhur kavil bu olduğunu söyler. Ma mafih, duhan-ı mübin tabiri, yani apaçık duman tabiri, buna kelamın siyakı da evvelkine daha mülayimdir. Yani apaçık duman bu yoruma daha uygun, fakat sözün gelişi de diğer yoruma daha uygun. Zira Resulullah'ın hayatında olduğunu hatırlatıyor o diğer yorum. Buyuruluyor ki enna lehumuz zikra ve kad caehum rasulun mubin. Ha bu işte bu geliş, sözün bu gelişi bu duhan hadisesinin Peygamber Efendimizin hayatındayken Mekke'de yaşanan olay olduğunu hatırlatıyor. Niye? Çünkü şimdi Cenab-ı Hak ne dedi arkadaşlar? İşte yeri göğü bir duman kaplayacak. Bütün insanları kuşatacak. Enna lehumuz zikra. Öğüt almak nerede? İbret almak nerede? Yani demek ki bu olmuş bitmiş ve ibret alınmamış. Yani o anlaşılıyor. وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّب۪ينَ Halbuki kendilerine bir Resul-ü Mübin geldi. Açık ayetler, zahir mucizelerle Allah tarafından gönderildiği besbelli olarak her şeyi apaçık anlatan, hem fiili hem kavliyle, yani hem sözleriyle hem davranışlarıyla apaçık, hayatı ortada, ahlakı ortada, sözleri ortada, anlaşılır, muğlak konuşmuyor, kapalı konuşmuyor, yoruma açık konuşmuyor, anlaşılır bir peygamber geldi. ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ Ondan yüz çevirdiler, o peygamberden. وَقَالُوا Dediler ki مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ O birileri tarafından öğretilmiş bir mecnundur. Delirmiş, işte bir şeyler duymuş bir yerlerden, söylüyor dediler. Kim dedi arkadaşlar delirmiş diye Peygamber Efendimiz'e? Amcası, başta amcası Ebu Leheb olmak üzere en yakınlarından iman etmeyenler. Kah muallem, talim olunmuş, öğretilmiş, sakiften birinin acemi bir kölesi öğretiyor dediler. Kah mecnun dediler. Artık bu halde, bu kabiliyette bulunan insanlara yalnız vukuatın ifadesinden ibret almak, mütenebbih olmak, sözünde durmak ne kadar uzak. Şimdi bunu biraz açıklayıp burada bırakalım. İnşallah burayı, bu bölümü cuma günü tamamlarız. Arkadaşlar diyor ki, ap açık sözleriyle, hayatıyla, ahlakıyla, her şeyi ortada, anlaşılır. Yani ahlakı ortada, tek bir yalanına şahit olmamışsın, hiç kimseyi kandırdığını görmemişsin, çıkarı için bir şey yaptığını görmemişsin. Tanıdığın, bildiğin insanın, insana bile böyle diyen ve onun getirdiği mesajı reddeden, onu delirmiş diyen, halbuki içlerinde en zeki, en akıllı hala bile bir taraftan delirmiş diyorlar, bir taraftan bütün kıymetli eşyalarını ona emanet ediyorlar. Arkadaşlar, bunu diyen insan diyor, nerede kalmış ki olaylardan ibret alsın? Nerede kalmış ki, işte bak biz açlık çektik, kim dua etti de kurtulduk. Aynı şeyi biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de yanılmıyorsam Araf suresinde gelecek arkadaşlar. Hazreti Musa ile Firavun ve Mısırlılar arasında oldu. Firavun ve kavmi arasında oldu. Defalarca felaketler yaşadılar. Her felakette Hazreti Musa'ya gittiler. Ya Musa sen Rabbine yalvar da bu felaketi bizden, mesela bütün suları kana döndü. kıpkızıl akmaya başladı. Kurbağa, çekirge istilasına uğradılar. Efendim her seferinde Hazreti Musa'ya gittiler. Sen dua et de Rabbim bizden bu felaketi kaldırsın diye. Dua etti, felaket kaldırıldı ama yine Hazreti Musa'ya iman etmediler. Onu sihir yapmakla suçladılar. Yani arkadaşlar sözün özü, iman etmek isteyen iman için gerekçe bulur. İnkar etmek isteyen inkar etmek için gerekçe bulur. Önce biz, çok ilginç bu bakın, önce biz tercihimizi yapıyoruz. İnanacak mıyız, inanmayacak mıyız? Ondan sonra kendimize açıklamalar üretiyoruz. Diyeceksiniz ki yani iman insanın kendisini kandırması mı? Hayır tabii ki. Yani inkar etmek isteyen de kendince çok haklı, tutarlı kendince gerekçeler buluyor. İşte bize düşen oradaki onun o bize sunduğu gerekçelerdeki zayıf noktayı bulabilmek. Bunu bulabilmek için de birazcık safsata bilgisi gerekiyor. Arkadaşlar fırsat bulursanız oraya da bakarsınız. Efendim 15. ayete geldik. İnşallah cuma günü kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi dışarıdaki yardım çalışmasına başlayalım.